halkta çok ciddi bir öfke var. Daha önce hiç görmediğimiz halk kesimlerinde, emeklilerde, çiftçilerde. Burunlarından soluyorlar. Ve bence Türkiye bir kıvılcıma bakıyor. İmamoğlu'nun siyaseten yasaklanması böyle bir tahrik olabilir korkusu içindeyim açıkçası. Türkiye'ye geldiğimizde yapılacak tek şey var. Ne TL mevduat, ne borsa, ne altın, ne konut, ne dolar. Hiçbir şekilde, bizi bağlayan şeyler değil. Yani bence orada millet, ya bunlar artık kendi başlarına hareket etmiyorlar. Erdoğan'dan talimat alıyorlar. Her an faizler düşebilir, biz TL'de yakalanırız. Döviz patlar diye korkarak dövize geçebilir. Öyle bir korku içindeyim.
Atiye Bey, merhaba, hoş bulduk.
Merhabalar, hoş geldiniz sevgili Semih, sevgili Emrah.
Nasılsınız?
İyi veya kötü olmaktan çok temkinli bir karamsarlık içindeyim. Türkiye'de siyasi ortamın iyice karışacağını ve bu bağlamda çok kötü şeyler olacağını kolaylıkla öngörebiliyorum kristal küremde. Bu yüzden herkese çok dikkatli olmalarını önermek durumundayım.
Bu bölümde toplumun hangi kesimine kendinizi düşman edeceksiniz?
Vallahi işçi sendikaları ve genelde mavi yakalılarla ilgili bir takım yorumlarım olacak ki eminim yollarda lin söylemlerini yükseltecek diye düşünüyorum. Gençler hakkında tabii çok karamsar şeyler söyleyeceğim diye bir his var içimde.
Bakalım. Herkes sizi bekliyor. Yoluma size şey yapmak için. Güzel iltifatlarda bulmak için. Bugün ne konuşacağız Atiye Bey? Emrah Safa Gülkan.
Evet, tabii ki.
Bir yayında dedi ki 1880'den bugüne kendinden önceki kuşaktan daha fakir olan bir kuşak geliyor. Bunu soracağım. Doğru mudur? Bu kuşak gerçekten ilk defa ebeveynlerine göre daha mı fakir olacak?
Çok güzel.
Onun dışında bir Amerika'ya gideceğiz. Sizin sevdiğiniz konu var.
Ben dönmüyorum zaten. Ruhen hep oradayım.
Trump ve Harris debate yaptı. Bu sabah saatinde Türkiye'ye göre. Ne çıktı? Sonuç ne? Onu soracağım. Onun dışında bir de HSBC'nin raporu var ve İflas Konkordato sayılarındaki artış var, şikayetler var, bir de rakamlar var. Kim haklı, kim haksız? Hepsini soracağız. İstiyorsanız ilk konuya başlayalım.
Başlayalım.
Evet, Emrah Safa Gülkan hakkı mı? Gerçekten bu kuşak kendinden önceki kuşaktan daha mı fakir olacak ve bu bir ilk mi?
Tabii ben Osmanlı döneminde ekonomi konusunda oldukça zayıfım. Yani Türkiye'de Cumhuriyet tarihiyle birlikte başlıyorum. Sanırım farkında olmadan büyük depresyon dönemindeki nesil kötü bir dönem yaşadı. İkinci Dünya Savaşı üstüne geldi ama o bir istisna. Evet, AKP iktidarı ilk günden beri her zaman bir sonraki neslin daha iyi yaşayacağına dair bir kanaat uyandırdı. Zaten bu yüzden de iktidarda kaldım. Tam tarihini kestirmek güç, muhtemelen elim darbe girişiminden sonra gençliğin durumu gittikçe kötüleşti. Ve biz bu nesil bütün anketlerde gördüğümüz Arjantin, Venezuela, Yunanistan'ın 2010'daki borç krizinden sonra yaşadığı travma gibi ilk defa olarak ebeveynlerinin maddi gücüne erişemeyecek olmanın anlamını kavrayan bir gençlikle yaşıyoruz. Ve bu çok korkunç bir şey, yani gençliğin ümitlerinin ortadan kaybolması. Önce niye böyle düşündüğümü söyleyeyim. Bir, yani gençlerin %75'i yurt dışına kaçmak istiyor. Hani bundan daha başka bir şey olamaz. Kendi ülkesinde iş bulabilen bir insan niye yurt dışına kaçmak istiyor? Rakamlara bakıyorsun. Bugün ortalama ücretle bir gencin ya da işte yeni aile kuran bir çiftin ev alması tamamen hayal olmuş durumda. İşte en son Temmuz işsizlik rakamları açıklandı. Genç işsizliği %16.6. Yani iş gücüne katılanlardan takriben 6'da biri iş bulamıyor. Bir genç üniversiteden veyahut da liseden, bir meslek okulundan çıktıktan sonra 2-3 yıl içinde iş bulamazsa o artık çok düşük bir ücrete mahkum olmuş durumdadır. Çünkü zaten yetersiz olan beceri seti iyice körelmiştir. Açıkçası o kişiyi sıfırdan alıp çok düşük katma değerli, emek yoğun bir endüstride eğitmekten başka çareniz yok. Peki niye bu hale geldik? Çok basit bir nedenden dolayı. İşte dün sevgili Savunma Bakanımız ve eski Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar söylediler, yani okullarda bilgi öğretilmez ki, Allah'ta Allah korkusu öğretilir. Bu anlayış maalesef gittikçe artan bir şekilde AKP'nin eğitim politikasına hakim oldu. Şu anda da biz değerler eğitimi veriyoruz. Yani bugün liseden ya da üniversiteden çıkan bir gencin pratik hayat, iş dünyası hakkında hiçbir şey bilmediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün dünyayı kapsama alanına alan bir teknoloji devrimi yaşıyoruz. Ama bizim okullardan çıkanların bu teknoloji devrimiyle çalışabilecek becerisi yok. İkincisi, eğitim standartlarını asla yükseltemedik. İşte PISA testlerine bakalım. Bütün dünyada standart kabul ediliyor. Özellikle önemli olan matematik ve fen bilimlerinde 40'larda 50'lerde dolaşıyoruz. Üçüncüsü, Türkiye artık katma değerli üretim yapmıyor. Ve bu yüksek kurda ve faizden şikayet edip işte biz batıyoruz diyen iş dünyasının asıl sorunu da bu. Bir Çin örneğini ele alalım. Çin ilk önce köylerden 600 milyon insanı toplayıp şehre sürdü. İşte tekstille başladı, demir çelikle, hani şahsi becerinin çok düşük rol oynadığı, sadece orada durup makinenin başında belli şeyleri yaptığın endüstrilerle. Dünyanın ucuz imalat sanayi merkezi oldu. Ama sonra ne görüyoruz? Çin'in hızla çeşitli alanlarda yüksek teknolojiye geçtiğini görüyoruz. Tabii ki kamu desteğiyle, kamu öncülüğünde. Bugün elektrikli araçlarda, şahsi bilgisayarlarda, masaüstü bilgisayarlarda, güneş panellerinde, yani pek çok endüstride Çin üretim içindeki katma değerini arttırmayı becerdi. Bu da tabii orada çalışanların maaşlarını da yükseltiyor. Çok kazanırsan daha fazla ödersin. Bizde bunun tam tersi oluyor. Biz son 10 yılda geleneksel ihracat gamımıza neyi ekledik? Yani otomotiv yapıyoruz, tekstil yapıyoruz, işte demir çelik yapıyoruz, kimyasal ürünler. Peki bunların yanına ne geldi? Yani bir gaming geldi, ben söyleyeyim. Evet. Onun dışında bir de dizi ihraç ediyoruz. Bunlar çok güzel şeyler ama çok istihdam yoğun değil. Ve bizim ihraç ettiğimiz şeylerde pazar gittikçe kalabalıklaşıyor, kar marjları düşüyor. OECD'nin araştırmalarına göre OECD ülkeleri arasında üniversite mezunlarının maaşının veyahut da gelirinin lise mezunlarına doğru aşağı indiği tek ülke biziz. Çünkü kaliteli insana ihtiyaç yok. Kaliteli bir şey üretmediğin zaman kaliteli ücret de vermiyorsun. Bu yüzden çok gençlik için hayat çok karamsar. Bu bir tabii ki göç işaretidir. Kaçabilen kaçar. Gittikçe kanar ekonomi. Yani kaliteli insan kalmaz. İkincisi ve daha önemlisi sosyal huzursuzluk getirir. Yani Arap Baharı'nı düşünelim. Orada genç işsizliği korkunç bir sorun Arap dünyasında. Ve bir noktada bu insanlar isyan edecekler tabii. Önünüzde 60 yıl var ve hiçbir gelecek göremiyorsunuz. Gerçekten çok acıklı bir durum. Evet. Çok ciddi bir sosyoekonomik sorunla karşı karşıyayız. Kusura bakma, laf lafı açıyor ama hakikaten Türkiye çok garip şeylerle. Savunma sanayiyle gurur duyuyoruz. Ya kardeşim, başkalarını öldüren tanklar, uçak gemileri, insansız silahlı hava araçları üretmiş. Ya seni kim tehdit ediyor bu bölgede ya? Kim senin ülkene girecek? Buraya milyarlarca dolar harcanıyor. Bunlar bütçede gözükmüyor. Savunma sanayi fonunda. Bu parayı eğitime ayır. Öğretmenlerini eğit. Onlar da bir sonraki nesle eğitsinler. Anneleri eğit. Kurslar aç. Eski halk şeyleri, halk evleri gibi. Eğitimsiz, okuma yazma bilmeyen anne kalmasın Türkiye'de. Çünkü anne eğitir çocuğu.
Diyanet.
Diyanet eğitir çocuğu.
O anlamda değil yani. Diyanetin bütçesi anlamda.
Ya evet, bence Diyanet kalksın abi. Millet, yani herkes kendi dininin icra etmek istiyorsa bunun bedelini ödesin.
Veya daha makul, yani iyi yakalayacaksa da daha makul bütçeye yapılsın. Türkiye'nin öncelikle çok sıkıntılı değil mi?
Türkiye'de,
neye değer,
evet,
verdiği, neye öncelik verdiği çok sorun.
Türkiye'de rasyonel analiz yapılmıyor. Muhalefet de yapmıyor, çok özür dilerim. İktidar da yapmıyor. Türkiye'de maalesef her şey ideolojik bir kavganın ve saf tutmanın parçaları olarak kullanıldı. Bu şeyde de böyle. İşte muhalefetin şu andaki ekonomik şartlara getirdiği çözüm önerileri. Herkese zam yapacağız. Zam yapacaksınız. Hiçbir şehre varamayacaksınız. Sorunları doğru teşhis edemediğiniz zaman çözüm de üretemiyorsunuz.
Bu arada siyasi partiler dediğiniz seçim yaklaşıyor sanırım değil mi? Yavaş yavaş, yani da uzakta ama açıklama ve atmosfer hepsi yavaş bir seçimin alameti.
Evet. Bu yüzden de kötü şeyler olacak diyorum. Kötü şeyler derken kimse yanlış anlamasın. Allah göstermesin, savaş, tabii afet, sokaklarda şey falan değil. Yani huzurumuzu bozacak anlamında. Yani bir Erdoğan artık iyice yalpalıyor. Çaresiz kaldı. Çeşitli ödünleşmeleri var. Bunların içinden çıkamıyor bir türlü. Normalleşme bitti. Şimdi anormalleşme başladı yeniden.
Mesela normalimiz bu değil mi zaten? Bizim?
Efendim?
Normalimiz bu değil mi?
Buydu ama ben Özel'in çabasını çok değerli buluyorum. Siyasi rekabet çok yoğun ve kızışmıştır her zaman. Buna bir itiraz yok. Ama bu medeni bir şekilde yapılabilirdi. Evet. Bazı ulusal konsensüs gereken konularda muhalefet de icraatın içine dahil edilebilir. En azından görüşleri alınabilirdi. Bu fırsatı kaçırdık. Şimdi Erdoğan yeniden sertleşme ve kutuplaştırma politikasına gidiyor ve seçtiği yöntemde, yani yemin eden teğmenlerin üstüne gitmek. Bu konudaki yalpalamayı hepimiz gördük. Arkasından işte Dilruba'yı onur konuğu yaptığı için CHP'ye ağır sözlerle bindirme ve en önemlisi, ben söylemiyorum, Sayın Ekrem İmamoğlu kendi söylüyor. Ekrem İmamoğlu'nu yasaklayacaklar. Kendi tişörtleri midir? Böyle midir, değil midir bilemem ama böyleyse niye böyle yapıldığını anlamakta fayda var. Hani 2023 Mayıs seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nu yasaklamanın bir anlamı vardı. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'ye geçecek. Şimdi böyle bir yararı yok. Yine CHP'li bir üye seçilecek. Kayyım atayamıyorsun bildiğim kadarıyla. Peki o zaman nedir bu acele? Bence sebebi çok basit. Erken seçime gidiyorlar. Ve sanırım istinaf da son yargı merci değil, oradan Yargıtay'a gidecek. Evet. Oradan da Anayasa Mahkemesi'ne gidecek ama Yargıtay'dan sonra kesinleşiyor. Bu acele nedir diye sorduğunda o zaman karşına şu cevap çıkıyor. Bir an önce formaliteler tamamlansın. Hemen arkasından seçime, baskın seçime gidelim. CHP'yi gafil avlayalım. E tabi artık iş o kadar saçmaladı ki tarihe bakmıyorlar bir türlü ve tarihten ders almıyorlar. Ben 1980'ler örneğini vereyim. Junta o zamanın dört liderini yasakladı. Demirel, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş ve rahmetli Ecevit. Hepsi rahmetli oldu. Özel 1980'lerin ortasında siyasi baskıya, toplumdan gelen baskıya dayanamayıp referandum düzenledi. Bunlar geri gelsin mi siyasete diye ve şey demişti, yani kimse bunları istemez artık. Kazandı referandumu ve ondan sonra Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Sayın Ecevit de başbakan olarak hayata veda etti.
Hepsi siyasi hayata.
Evet, yani bunu şey yapmıyorlar. Halk ancak kendi sınavlarında eğlenen liderlerden vazgeçiyor. Böyle kumpaslarla eğlenenleri hiçbir şekilde şey yapmıyor. Ben size söyleyeyim, yani İmamoğlu'nu yasaklarlarsa Özel ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yapacak Erdoğan. Bunun da ötesinde samimiyetle korkuyorum. Ya yani anekdotal olarak bunu ancak ölçebiliyoruz ama halkta çok ciddi bir öfke var. Daha önce hiç görmediğimiz halk kesimlerinde, emeklilerde, çiftçilerde burunlarından soluyorlar. Ve bence Türkiye bir kıvılcıma bakıyor. Yine insanlar yollara dökülebilir. Gezi benzeri hadiselerle karşı karşıya kalabiliriz. İmamoğlu'nun siyaseten yasaklanması böyle bir tahrik olabilir korkusu içindeyim açıkçası.
Umuyoruz hakkı serim Egemenoğlu. Yan yola sapılmaz. Kim iyiyse kazanır. Kim, ya zaten adaletli bir yarış yok. Daha da artık işi saçma bir yere götürmeye gerek yok yani.
Evet, yani bu şekilde olmayacak. Erdoğan'ın da en büyük çıkmazı şu. Özel 2026 ortalarından sonra seçime razı olmayacak. O zamana kadar da ekonomiyi toparlamanın hiç kesinlikle imkanı yok. Yani imkanı ihtimali yok.
O zaman ikinci konumuza geçelim. Türkiye'ye devam edelim. HSBC rapor açıkladı. Dedi ki 2024'te faiz indirimi zor. 2025'te hızlı bir şekilde indirecek dedi. Beklentisi bu. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de küçüme olacağını söyledi ekonomide. Siz de zaten 2024'te faiz inmemesi gerektiğini söylemiştiniz. Yavaş yavaş geliyor mu uluslararası rapora sizin hizanıza?
Görünen köy ortada. Tamam, enflasyon 2 ayda 23 puan geriledi ama büyük ölçüde mevsimsel. TCMB Türkiye o kadar güvensiz ki kendi anketlerini düzenliyor. Oradaki enflasyon beklentilerini ölçüyor. Cari enflasyon değil. Bunlar çok yüksek. Bu ortamda faiz indirimine giderseniz yeniden enflasyonu körüklemiş olursunuz. Açıkçası orta vadeli program da beni çok ciddi hayal kırıklığına uğrattı. Bu Mehmet Şimşek'in sahiplendiği ilk orta vadeli programdı. İçinde daha somut şeyler bekliyordum. Hiçbir şey yok. Zaten bu toplumda yeteri kadar tartışıldı. Bir daha izleyicilerin kafasını boğmayalım. Şu anda faiz indirimi için hiçbir gerekçe yok. Bunu yapmak sadece enflasyonu körükler ve daha da önemlisi kar marjlarını artırma teşviki verir iş insanlarına. Artık işler bu noktaya geldiğinde eğer TCMB herhangi bir kılıf uydurup yıl sonundan önce faiz indirirse bu siyasi baskıdır. Şahap Kavcıoğlu günlerine geri dönmüşüzdür ve bunun şeyi çok ağır olur. Kimileri diyor ki efendim işte enflasyon düşüyor, bir 500 puan indirsin bekleyelim. Zannetmiyorum. Bence orada millet ya bunlar artık kendi başlarına hareket etmiyorlar. Erdoğan'dan talimat alıyorlar. Her an faizler düşebilir. Biz TL'de yakalanırız. Döviz patlar diye korkarak dövize geçebilir. Öyle bir korku içindeyim. Eğer Merkez Bankası bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında faiz indirecekse nereye kadar gideceğini, nelere bakarak faiz indirimlerine devam edeceğini veya ara vereceğini kesinlikle çok açık bir şekilde izah etmeli. Aksi halde TL faiz getirisi daha avantajlı olsa da dolara bir saldırı yaşayabiliriz. Bu arada Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda çok katı bir tutum içindeydim. Gelecek senenin ortalarına kadar yok diyordum. Şimdi biraz daha toleranslıyım. Sebebi dış konjonktür. Bir Brent düşüyor. Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JP Morgan Brent petrol fiyat tahminlerini aşağı çektiler. Tabii bu Türkiye için muhteşem bir şey. İkincisi IMF'nin son bloğu. Fed faiz indirecek. Biliyoruz bunu. Yani bence bu sene 2 veya 3 indirecekler ama mühim değil. IMF'nin bloguna göre Fed faiz indirince bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği euro tahvilleri, yani dış borçlanmaya talep yükselecek. Bu da Türkiye'nin finansman sorununu çözüyor. Hem enflasyonda daha iyimser olabiliyorum dışsal şoklar nedeniyle, hem Türkiye'nin cari açık finansmanı da ve döviz toplamasına. Dolayısıyla biraz daha erken başlayabilirse Ocak, Şubat'ta görsünler enflasyonu, indirmeye başlasınlar.
Şimdi iflas ciddi bir artış var ki daha senenin 3'te 1'i duruyor. Ekonomi kanallarında, ekonomi sitelerinde hep görüyorsun işte şu fabrika işten çıkartma yapmış, şu fabrika kapatmış. daha çok işten çıkartma olacak. Rakamlara baktığımızda ise o kadar, yani haberler kadar ciddi bir şey yansımıyor. Tabii ki Türkiye'nin rakamları oldukça güvenlikten uzak. Onu da söylemek lazım. Siz rakamlar ama yoksa haberlere mi daha çok ikna oldunuz?
Ben Türk toplumunun bu suni korkularla sürekli kabus yaşamasına gülüyorum. Bu sene 2000 civarında konkordato var. Türkiye'de elimdeki son verilere göre anonim şirket sayısı 125 bin civarında. Toplam şirket sayısı 1 milyon, küçük işletmeler falan 3,5 milyon. Ya 2000 değil 20 bin konkordato olsa ne olur ya? ISO 500'den kaç tane şirket battı? Hiçbir tanesi batmadı. Bunlar radarda görünmez bile. Şöyle bir örnek vereyim. Ben kilolu olduğumda kolesterolüm 650. İşte biraz periz yaptım falan. Gittim doktor tebrikler dedi. Kolesterolünüz 450'ye düşmüş. Bu da böyle yani. Hani sınır 150 zannediyorum. Hiçbir şey fark etmez. Yani arkadaşlar şunu anlayamıyoruz bir türlü. Serbest piyasa, rekabet, en ucuz fiyat, en kaliteli malı istiyoruz değil mi? Bunu yapanlar da en karlı şirketler oluyor. Evet, evet. Sonunda Erdoğan dayanamadı, elektriği kesti.
Evet, gerçekten sansür var.
Evet, evet. Yayın yasağı geldi bir ara ama atlattık. Ya şöyle söyleyeyim, bak. Serbest piyasa, rekabet topluma en ucuz ve en kaliteli malı sunar veyahut da hizmeti sunar. Peki bu rekabette başarısız olanlar ne oluyor? Batmaları gerekir. İflas müessesesi serbest piyasa ekonomisinin müteyemmim cüzüdür. Başarısız olanlar batacak. Çünkü bunlar kıt kaynakları faydalı bir şekilde kullanamıyorlar. Onlar iflas edip piyasadan çekilecek. Onlara giden kaynaklar daha başarılı firmalara yönlenecek. Bu süre zarfında geçici işsizlik gayet normaldir. İkincisi, yok öyle bir şey rakamlarda kardeşim ya. Yani tamam, TÜİK'in bütün rakamlarını sorgulayabilirsiniz. Bir şey demedim ama o zaman da bana bu soruyu sormayın çünkü bilimsel olarak cevap veremem. Bir yayın izliyorum ve çok saygı duyduğum bir ekonomist. Sırf tekstilde 750 bin işten çıkarma vardı. Ya bakıyoruz işte Temmuz rakamları yayınlandı. İşsizlik, istihdam rakamları. Son bir yılda aktif olarak çalışanların sayısı 875 bin artmış. Tekstil gibi 2 milyon civarında istihdam cezbeden bir sektör 750 bin kişi kaybediyorsa bu kadar istihdam nereden geliyor kardeşim? Yok yani, kusura bakmayın, abartıyorlar. Otomotiv sektörü de bütün sektörler ağlıyor, bağırıyorlar. Ama aslında sorun şu, sen işçine onun becerisine yatırım yapmamışsın. Üretkenliğe yatırım yapmamışsın. Şirketine sermaye koymamışsın. Dış piyasada pazarlama ağını genişletmemişsin, daha iyi bağlantılar kurmamışsın. Ondan sonra sürekli şikayet ediyorsun. Bu konuda yapılabilecek bir tek şey var. O da Çin'den gelen ithalata akıl almaz ağırlıkta vergiler koymak lazım. Çünkü Çin bütün dünyada serbest rekabet düzenini bozan ve kamu teşvikleriyle, sübvansiyonlarla kendi endüstrisini dünyaya yaymaya çalışan bir ülke haline geldi. Buna engel olabilirsiniz. Ama onun dışında senede bırak 2000, 20, 30 bin şirketin batması gayet doğaldır. Böyle olması gerekir. Bu ekonomide bir devinim olduğunu ve iyilerin hayatta kaldığını gösterir.
Ama geçmiş yıla göre ciddi bir artış var yüzdesi olarak.
Anlıyorum ama bak sana diyorum. Pandemiden sonra yasaklandı konkordato zaten pandemi evet. Esnasında. Ondan sonra da faizlerin %10'a kadar düştüğü bir dönem gördük.
O gerçek değildi diyorsunuz.
Tabii o gerçek değildi. Yani Türkiye'de işte yani şirketlerin belki %20'si zombi. Tabii ki bunların hepsi batmasın. Ve eminim batanlar içinde de aslında hayatta kalabilecek olanlar vardır. Ama serbest piyasa orman kanunudur. Ve genelde baktığında bırakalım serbest piyasayı. Şirketlerin batması toplum yararına mıdır? Evet, toplum yararınadır. Bunu bir kez daha söylüyorum. Kaynak israf eden birey olsun, kurum olsun piyasadan çekilsin. O kaynaklar ondan kar, katma değer üretebilecek olan kişilere veyahut da şirketlere yönelsin. Dolayısıyla ben hiç yatsımıyorum yani. Bir de şey var ya, hakikaten yani çok komik bir toplumuz. TCMB rezervleri düşüyor, bu kış yine döviz krizi çıkacak. Yok işte yeniden artmaya başladı. 3,5 milyar topladı piyasadan. Geçen haftanın sonlarına doğru TCMB. Döviz krizi falan da yok. İstediği kadar tutar dövizi istediği yerde. Ha, var mı? Gel. Gel. Tabii.
Evet. Trump'la Harris ilk defa karşı karşıya geldi televizyonda. Debate öncesindeki anketlerde Trump'ın kazanma şansının daha yüksek olduğu söyleniyordu. Gözüküyordu anketlerde. Yani Harris'in oyu yüksek olsa da işte eyalet sistemi farklı bir seçim sistemi olduğu için Trump'ın kazanma ihtimali yüksek gözüküyordu. Ama debate sanırım Harris'e yaradı değil mi?
Evet. Yalnız bu konuda birkaç şey söylemeden önce Amerika'da medyanın yapısına bakmak lazım. Bizde ana akım medyanın büyük çoğunluğu AKP'ye yakın. Evet. Yani yandaş demeyeyim ama AKP söylemi
de... Yandaş
Yardakçı. Amerika'da tam tersi. Ulusal medyanın büyük kısmı liberaldir. Yani demokrat taraftarıdır. Bu yüzden ortaya çıkan ilk sonuçlar ve onların ilk analizlerini biraz tabii ki dikkatle, temkinli bir karamsarlık içinde izlemek lazım. Mesela CNN bir münazaradan sonra anket yaptı. Katılanların %63'ü Harris'in kazandığını söylemiş. Daha çok bahis sitelerine bakıyorum. Amerika'da seçim sonuçları üzerine bahis oynayabilirsiniz. Orada Predicted zannederim bahis sitesinin ismi.
Reklam gibi olmasın da.
Evet, Predicted kesinlikle, yani biz sponsoru falan değiliz.
Aynen.
Evet, aman ürün de yerleştirmiyoruz. Mesele ekonomi var bakın bizde. Sadece. Kendi ürünümüz. Yani orada başa baştı yarış. Münazaradan sonra Harris'e %55 şey vermeye başladı.
Siz hangisine basarsınız bugün bassanız?
Ben hala basmam. Yani sebebi de şu, bu dediğin gibi 7 tane eyalet var. Bunlar her seçimde başka partiye oy veren ve yüksek sayıda delege gönderen asıl cumhurbaşkanlığı seçimine. Bunlardaki münazara sonrası anketleri görmeden açıkçası konuşmam. Ama şu oldu, Harris ekonomi konusunda zayıf. Bir de Biden'ın mirasını sırtında taşımak zorunda. Yani eski rejimi müstafi ilan edemiyor. Kendisi de onun parçası. Bu yüzden de işte Amerikalılar neden şikayet ediyorsa onun sorumlusu. Ve o politikalardan da caymaya niyeti yok. Bu da Biden'ı çok fazla kırar. Bunun yerine eski savcı kimliğini kullanarak sürekli olarak Trump'a saldırdı. Evet. Ve onu kendini savunmaya zorladı. Trump dağıldı açıkçası anladığım kadarıyla. Ama bu oylara nasıl yansır bunu ancak zaman içinde göreceğiz. Bence Trump'ın, yani ben hala, bana sorsalar deseler ki bir bahse gir, hala Trump'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama Trump'ın da çok ciddi bir sorunu ortaya çıkmaya başladı. O da bunuyor olabilir. Yani ben gün içinde 4-5 tane Trump'ın konuşmasını izliyorum. O hale geldi. Hakikaten herkes her zamankinden daha fazla saçmalıyor. Bunun da ötesinde anladığım kadarıyla, benim görebildiğim kadarıyla artık kendisi gerçekle hayali pek ayırt edemiyor zaman zaman. Ha, insan bu ilk bunamanın başlaması çok uzun sürer. Bazen hiçbir sonuç şey yapmaz, yani seçmen algısını değiştirmez. Ama işte mesela Biden'ın bir o ilk münazarada donması oyunu bitirdi Biden açısından. Evet, Trump da böyle bir Biden anı yaşarsa Harris kazanabilir. Şunu da ilave edeyim, bu çok önemli, kusura bakma. İki gün önce yeni bir konuşma yaptı Trump. Yani seçilmesi hakkında halinde hakikaten Amerika'yı dağıtacak, dünyayı dağıtacak. Ticarette dolar kullanmayanların bütün şeylerini, Amerika'ya ihracatını %100 vergi koyacak. Yani akıl almaz bir şey bu. Dünyayı karıştırabilir. Zaten jeopolitik riskler malum. Mesela Economist Intelligence Unit'e göre dünya coğrafyasının %50'si çok yüksek jeopolitik risk tehdidi altında yaşıyor. Trump'ın gelmesi halinde buna finansal risk ve ticaret riski de eklenecek. Açıkçası çok endişeleniyorum kazanmasından.
Peki şimdi böyle panik anlarında işte ABD seçimi piyasa çok etkileyecek. Dediğiniz gibi Trump'ın seçimi için bambaşka bir hikaye, Harris'in seçilmesi başka bir hikaye. Piyasada paniğe kapılmadan yatırımcı ne yapmalı?
Ya uluslararası yatırımcılar altına gidiyor. Bu zaten kendini iyice belli etti. Şimdi bir takım enstrümanlar var. Türkiye'de bilinmiyor ama mesela VIX Futures oynayabilirsiniz. Yani korku endeksinin, VIX şu anda 20'lerde. Korku endeksinin yükselmesi halinde size para kazandıracak enstrümanlar var. Bunlara girebilirsiniz. Riskinizi yaymak için kısacası nakitte kalabilirsiniz. Şu anda Amerika'da Türkiye'deki likit fonların muadili yıllık %5 getiri veriyor. %5 getiri çok iyi. Yani S&P yılbaşından beri %15 kazandırmış. Onu sat, paranı cebine koy. %5'te yıllık getiriye yatır paranı. Yine aynı şekilde gelişmekte olan ülke tahvilleri, dolar cinsi tahvilleri çok karlı olabilir. Türkiye'ye geldiğimizde yapılacak bir tek şey var. Yani TL mevduat. Ne borsa, ne altın, ne konut, ne dolar. Hiçbir şekilde prim, hiçbir şekilde. Bizi bağlayan şeyler değil. Yani dünyada Trump'ın kazanmasından yarar görebilecek Putin var. Bir de Erdoğan var. Dolayısıyla bizi kasan bir olay değil bu. Ama bizde de yurt dışındaki karışıklığın piyasaya yansımasını görüyoruz. Dün bankacılık endeksi %2 düştü. Niye diye soruyoruz. Çünkü Amerika'da bankacılık endeksi düştü. Hisse senetlerine, gelişmekte olan ülke hisse senetlerine son 7 haftadır para girmemiş kardeşim. Yani Türkiye'de bu borsanın dağılması filan, bunların Türkiye ile ilgili herhangi bir nedeni yok. Global piyasa, bir global fon yöneticisi 10 ülkeye yatırım yapar. Ve muhtemelen de risk iştahı düşükse, canı o anda risk almak istemiyorsa hiçbirine girmez. Bu para çıkışı yaşayan ülkeler yalnız Türkiye değil. Brezilya'da çok ciddi sorunlar var. Meksika'da çok ciddi sorunlar var. Çin'de neredeyse sıcak para kalmayacak. Hindistan ki gelişmekte olan ülkelerin poster çocuğu. Yani şey, herkesin evet, parmakla. Evet. Orası da çok pahalı diye kimse almıyor. Genel bir ilgisizlik ve iştahsızlık var. Biz de bunu görüyoruz. Ben riske girmem. Yani önümüzdeki 2 ay hiç risk almam.
Yani Türkiye özel bir durum yok. Türkiye negatif ayrışmıyor diyorsunuz değil mi borsa açısından?
Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Biz bütün bunlara rağmen pozitif ayrışabilirdik. Orta vadeli program çok büyük kaçırılmış fırsat.
Ne fırsatlar kaçırdık?
Ya benim hayatımın hikayesi bu. Bu da mı gol? Bu da mı gol değil Hakim Bey?
Çok teşekkür ederiz Atilla Bey. Bir hafta ara vereceğiz.
Evet.
Söyleyeyim seyircilerimize. Ondan sonraki hafta yeniden karşınızda olacağız.
Ben dünyanın siyasi ve finans liderleriyle istişarelerde bulunmak için bir dünya turuna çıkıyorum.
Dönüşte bize bilgiyi söylersiniz.
Aa tabii bütün tüyoları veririm.
Tamam, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.